Kitabın adı Alay Çukur. Yazarı Susan Collins. 5. Ayrım. Hızla ayaklanırken, 100 kurşun kalemi bir arada tutan kutuyu devirip, kalemlerin etrafa saçılmasına neden oldum. Gail, ne oldu diye sordu. Ateşkes falan olamaz. Koyu gri kalemleri kutunun içine tıkmak için yere eğildim. Geri dönemeyiz. Biliyorum. Gail de bir avuç kalem topladı ve demeti bir hizaya sokmak için yere vurdu. Pete o sözleri hangi nedenden dolayı sarf etmiş olursa olsun yanılıyor. Salak kalemler kutunun içine bir türlü girmedikleri için bıkkın bir tavırla tıkıştırmaya çalıştım. Biliyorum. Onları bana ver. Paramparça edeceksin. Kutuyu elimden çekti. Kalemleri seri hareketlerle bir çırpıda kutuya yerleştirdi. 12'ye ne yaptıklarını bilmiyor. Orada olup bitenleri görseydi. Katniss, seninle tartışmıyorum. Bir düğmeye basıp, Kapitol için çalışan herkesi bir anda öldürmem mümkün olsaydı hemen yapardım, gözümü bile kırpmadan. Son kalemi de kutunun içine koyup kapağı kapattı. Asıl soru şu, sen ne yapacaksın? Görünen oydu ki bir süredir içimi kemirip duran sorunun tek bir olası yanıtı vardı. Ancak benim anlayabilmem için Pete'in devreye girmesi gerekmişti. Ben ne yapacağım? Derin bir soluk aldım. Gina'nın bana verdiği siyah-beyaz kanatları anımsar gibi kollarımı hafifçe yukarı kaldırdım ve geri indirdim. Alaycı kuş olacağım. 3. Prim'in kolunun kıvrımında onu geceden korumak için uyanık yatan eski görevinin başındaki düğün çiçeğinin gözleri, kapının üstündeki güvenlik ışığının cılız ışıltısını yansıtıyordu. Prim, anneme iyice sokulmuştu. Uykudaki halleriyle kendimi oyunlarda ilk bulduğum günün sabahındaki hallerine benziyorlardı. Sağlığımı geri kazanma safhasında olduğum ve gördüğüm rüyalarla çırpınmalarım yüzünden kimse benimle yatamayacağı için kendime ait bir yatağım vardı. Saatlerce yattığım yerde dönüp durduktan sonra bunun uykusuz bir gece olacağını kabul ettim. Düğün çiçeğinin dikkatli bakışları altında soğuk seramik zeminde parmak uçlarımda ilerleyerek şifonyere gittim. Orta çekmecede hükümet işi üniformam duruyordu. Herkes aynı gri pantolon ve gömleği giyiyor, gömleklerin etekleri pantolonların içine sokuluyordu. Kıyafetlerin altında arenadan alınırken üzerimde bulunan bir iki parça eşyayı saklıyordum. Alaycı kuş iğnem, Pete'in uğuru, annem, Prim ve Gail'in fotoğraflarının olduğu altın madalyon. Ucunda ağaçları delmek için kullanılan tıkacı tutan gümüş bir paraşüt ve güç sahasını havaya uçurmamdan hemen önce Pete'in bana verdiği ince. 13. mıntıka hastanede kullanılmak üzere cilt merhemi tüpünü elimden almıştı. Yalnızca korumaların silah taşıma izni olduğu için oklarımı ve yayımı da vermek zorunda kalmıştım. Cephanelikteki bir kasa da bekliyorlardı. Yoklayarak paraşütü buldum ve elimi, parmaklarım incinin etrafında kapanana dek içinde kaydırdım. Yatağıma geri dönüp bağdaş kurdum ve kendimi dudaklarımı incinin pürüzsüz ve yanar dönerli yüzeyine sürterken buldum. Nasılsa yatıştırıcı bir etkisi oldu. İnciyi bana veren kişinin kendisinden gelen serin bir öpücük gibi. "Katniss," diye fısıldadı Prim. Uyanmış, karanlığın içinden bana bakıyordu. "Sorun ne?" "Hiç, yalnızca kötü bir rüya gördüm. Sen uyu." Bu otomatik bir tepkiydi. Onları korumak için annem ve Prim'i her şeyden uzak tutmak. Prim, annemi uyandırmamaya özen göstererek yataktan doğruldu. Düğün çiçeğini kucakladığı gibi yanıma geldi. "Üşümüşsün." Yatağın ayak ucundaki fazla battaniyeyi alıp üçümüzün etrafına sardı ve beni kendi sıcaklığı kadar düğün çiçeğinin tüylerinin ısısıyla da sarmaladı. "Bana anlatabileceğini biliyorsun. Sır saklamak konusunda iyiyimdir. Annemden bile." Demek gerçekten gitmişti. Gömleğinin arka tarafı ördek kuyruğu gibi eteğinden sarkan, tabaklara ulaşmak için yardıma ihtiyaç duyan, fırının vitrinindeki şeker kremalı pastaları görmek için yalvaran o küçük kız büyümüştü. Zaman ve yaşanan trajedi onu en azından bana göre vaktinden erken büyümeye zorlamış, yaralara dikiş atan ve annemizin ancak bu kadarını duyabileceğini bilen genç bir kadına dönüştürmüştü. Yarın sabah alaycı kuş olmayı kabul edeceğim dedim. Bunu istediğin için mi yoksa zorunlu hissettiğin için mi diye sordu. Hafifçe güldüm. Sanırım her ikisi de. Hayır, bunu istiyorum. İsyancıların sınavı alt etmelerine bir faydası olacaksa zorunluyum. İnciyi avucumun içinde iyice sıkıyordum. Yalnızca Pete, kazanmamız halinde isyancıların onu bir hain olarak idam etmelerinden korkuyorum. Birim söylediklerimi şöyle bir düşündü. Katniss, senin bu amaç için ne kadar önemli olduğunu anladığını sanmıyorum. Önemli insanlar genelde istediklerine ulaşırlar. Pete'i isyancılardan korumak istersen bal gibi koruyabilirsin. Sanırım önemliydim. Beni kurtarmak için onca zahmete girmişlerdi. Beni 12'ye götürmüşlerdi. Yani Pete'e dokunulmazlık vermelerini talep edebilir miyim? Ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kalırlar, öyle mi? Bence hemen her şeyi isteyebilirsin ve onlar da kabul etmek zorunda kalırlar. Prim kaşlarını oynattı. Tek sorun şu, sözlerini tutacaklarından nasıl emin olabilirsin? Hamid'in bize istediklerini yaptırmak için bana ve Pete'e söylediği yalanları düşündüm. İsyancıların anlaşmaya sadık kalmalarını sağlamak için ne yapabilirdim? Kapalı kapılar ardında verilmiş bir söz, hatta kağıda dökülmüş bir beyanat bile savaştan sonra kolayca buhar olup uçabilirdi. Varlıkları ya da geçerlilikleri kolayca inkar edilebilirdi. Karargâhtaki her tür tanık değersiz sayılabilirdi. İşin aslı, Pete'in ölüm emrini kendi elleriyle yazanlar o tanıklar olabilirdi. Daha geniş bir tanık kitlesine bulabileceğim herkese ihtiyacım olacaktı. Halkın gözü önünde olmalı dedim. Düğün çiçeği kuyruğunu bana hemfikir olduğunu anlatmak ister gibi salladı. Coin'in bunu 13'ün bütün nüfusunun önünde ilan etmesini sağlayacağım. Prim gülümsedi. Aa, bak bu iyi. Garanti sayılmaz ama sözlerinden caymaları güçleşmiş olur. Gerçek bir çözümün ardından gelen türden bir rahatlama hissediyordum. Seni daha sık uyandırmalıyım küçük ördek. Keşke uyandırsan dedi Prim ve beni öptü. Şimdi uyumaya çalış, tamam mı? Ve öyle yaptım. Sabah 7. Kahvaltının hemen arkasından 7.30 karargahın geldiğini gördüm. Benim için bir sakıncası yoktu. Hemen harekete geçebilirdim. Yemek salonunda bir tür kimlik numarası da içeren günlük programımı bir sensörün önünden geçirdim. Tepsimi yemek kazanlarının önündeki metal rafın üzerinden kaydırırken kahvaltının her zamankinden hiçbir farkının olmadığını gördüm. Bir kase sıcak tahıl, bir fincan süt ve bir parça meyve ya da sebze. Bugün ezilmiş şalgam vardı. Hepsi 13'ün yeraltı tarlalarından geliyordu. Everdeen ve Haftonlar ile birkaç sığınmacıya daha ayrılan masanın ucuna ilişip ikinci tabağı umarak yemeğimi mideye indirdim. Ama burada ikinci tabak diye bir şey yoktu. Beslenme olayını bilime indirgemişlerdi. Sizi bir sonraki yemeğe kadar idare edecek kadar kalori alıyordunuz. Ne daha az, ne daha fazla. Porsiyonun büyüklüğü, yaşınıza, boyunuza, vücut tipinize, sağlık durumunuza ve programınızın gerektirdiği fizik gücüne göre değişiyordu. 12'den gelenlere kilo almamızı sağlama çabası doğrultusunda 13'ün yerli halkına göre biraz daha büyük porsiyonlar veriyorlardı. Sanırım sıska askerler çabuk yoruluyorlardı. Gerçi işe yaramıştı. Bir ay içinde, başta çocuklar olmak üzere, hepimiz daha sağlıklı görünmeye başlamıştık. Gail tepsisini benimkinin yanına bıraktı. Tabağındaki şalgamlara hastalıklı gözlerle bakmamak için kendimi zor tutuyordum. Çünkü gerçekten biraz daha istiyordum ve Gail yemeğini benim tabağıma kaydırmak konusunda zaten fazla hızlıydı. Dikkatimi peçetemi özenli katlamaya vermeme rağmen bir kaşık dolusu şalgam kaseme aktarılmıştı bile. Buna bir son vermelisin dedim. Ancak şalgamı mideye indirmekle meşgul olduğum için pek de inandırıcı görünmemiştim. Gerçekten büyük olasılıkla kurallara aykırı falandır. Yemek konusunda çok sıkı kuralları vardı. Örneğin, bir şeyi bitirmek istemediğiniz ve daha sonra yasaklamak istediğiniz zaman yemek salonundan çıkaramıyordunuz. Görünüşe bakılırsa ilk günlerde yemek istifçiliği gibi bir alışkanlık oluşmuştu. Gail ve benim gibi uzun yıllar boyunca ailelerinin yiyecek tedarikinin sorumluluğunu üstlenmiş birkaç kişi için bu pek içe sinecek bir durum değildi. Biz aç olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorduk ama sahip olduğumuz yiyecekleri nasıl idare edeceğimizin dayatılmasına yabancıydık. 13. mıntıka bazı açılardan, Kapitol'den bile daha kontrolcü olabiliyordu. Ne yapabilirler ki? İletişim kelepçemi geri aldılar zaten dedi Gail. Ben kasemin dibini neredeyse kazırken ilham geliverdi. Hey, belki de alaycı kuş olmamak karşılık bunu da şart koşabilirim. Şalgamlarımı sana vermemi mi? Hayır, avlanabilmemize. İşte bu, Gail'in dikkatini çekmişti. Her şeyi mutfağa vermemiz gerekecek. Ama yine de sözlerimi tamamlamama gerek yoktu. Çünkü ne diyeceğimi zaten biliyordu. Yerin üstünde olabilirdik. Ormanda. Yeniden kendimiz olabilirdik. Yap dedi. Zamanıdır. İstediğin ay bile olsa gökten indirip sana ulaştırmanın bir yolunu ararlar. Pete'in canını bağışlamalarını talep edeceğimi ve bunun zaten ayın bana verilmesini istemek gibi olacağını bilmiyordu. Bunu ona söyleyip söylememek konusunda karar vermeye çalışırken, çalan zil, yemek saatinin sona erdiğini haber verdi. Coyne'le tek başıma yüzleşme fikri beni geriyordu. Programında ne var? Gail koluna baktı. Nükleer tarih dersi. Bu arada devamsızlığın not düşülmüş. Karargaha gitmem gerek. Benimle gelir misin dedim. Tamam ama dünden sonra beni dışarı atmaya kalkışabilirler. Tepsilerimizi yerlerine bırakmaya giderken biliyor musun dedi. Bence düğün çiçeğini de talep listene eklemelisin. İşe yaramayan evcil hayvan kavramının burada pek bilindiğini sanmıyorum. Aa, ona mutlaka bir iş bulurlar. Her sabah patilerine dövme yaparlar dedim. Ama primin hatırına onunla ilgili bir istekte bulunmayı da zihnime not ettim. Karargaha ulaştığımızda, Coyne, Plutarch ve adamları çoktan toplanmışlardı. Gail'i görünce, bazı kaşlar havaya kalktıysa da, onu dışarı atmaya yeltenen olmadı. Zihinsel notların birbirine karıştığı için, hemen bir kağıt kalem rica ettim. Buraya geldiğimden beri, ilk defa bir faaliyete ilgi gösteriyor olmam, onları bir hayli şaşırtmışa benziyordu. Bazıları bakıştılar. Büyük olasılıkla benim için ekstra özel bir nutuk hazırlanmıştı. Coyne, istediğim kırtasiyeyi bana kendi elleriyle verdi ve ben masadaki yerimi alıp listemi karalarken herkes derin bir sessizlik içinde bekledi. Düğün çiçeği, avlanma, Pete'in dokunulmazlığı, halkın gözü önünde duyuru. Hepsi bu kadar. Büyük olasılıkla tek pazarlık şansım bu olacaktı. Düşün. Başka ne istiyorsun? Omzumun yanı başında durduğunu hissettim. Listeye Gail diye ekledim. Bu işi onsuz yapabileceğimi sanmıyordum. Baş ağrım devreye girmiş, düşüncelerim allak bullak olmaya başlamıştı. Gözlerimi yumdum ve içimden tekrar etmeye koyuldum. Adım Katniss Everdeen. 17 yaşındayım. Evim 12. mıntıkada. Açlık oyunlarına katıldım, kaçtım. Kapitol benden nefret ediyor. Pete esir alındı. Hayatta. Hain ama hayatta. Hayatta kalmasını sağlamalıyım. Liste. Gözüme hala fazla kısa görünüyordu. Daha geniş düşünmeli, büyük önem taşıdığım mevcut halimizin çok ötesini, hiçbir değerimin kalmayacağı geleceği de göz önüne almalıydım. Daha fazlasını istiyor olmam gerekmez miydi? Ailem için, halkımdan geriye kalanlar için. Ölülerin küllerini düşününce tenim karıncalanıyordu. O kafatasının ayağıma değmesiyle kapıldığım mide bulandırıcı his geri gelmişti. Kanın ve güllerin kokusu burnumu yakıyordu. Kalemim sayfanın üzerinde kendiliğinden hareket etmeye başladı. Gözlerimi açınca titrek harfleri gördüm. Snow'u öldüreceğim. Ele geçirilmesi halinde bu ayrıcalığın bana tanınmasını istiyordum. Plutarch usulca öksürdü. Bitti mi? Başımı kaldırınca saati fark ettim. 20 dakikadır orada oturuyordum. Dikkat sorunu yaşayan tek kişi Finnick değildi. Evet dedim. Sesim boğuk çıktığı için gırtlağımı temizledim. Evet, anlaşmamız şöyle olacak. Ben sizin alaycı kuşunuz olacağım. Rahatladıklarını gösteren iç çekişlerinin birbirlerini tebrik edip sırtlarını sıvazlamalarının bitmesini bekledim. Coin her zamanki kadar tepkisizdi. Beni izlerken etkilenmişe benzemiyordu. Ama bazı şartlarım olacak. Listemi düzeltip saymaya başladım. Ailem kedimizi yanında barındırabilecek. Bu en ufak talebim bile tartışmaya neden olmuştu. Kapitol isyancıları bunu önemsiz bir madde olarak görüyorlardı. Kedimi tabii ki yanımda tutabilirdim. 13. mıntıkadakiler ise bunun neden olacağı uç zorlukları sıralamaya başlamışlardı bile. Nihayet, yerden 20 santim kadar yükselen bir pencere ayrıcalığına sahip en üst kata taşınmamızla bu sorunun çözüleceğine karar verildi. Düğün çiçeği, işini görmek için rahatça girip çıkabilirdi. Karnını kendisinin doyurması beklenecekti. Yat zilini kaçırması halinde dışarıda kalacaktı. Herhangi bir güvenlik sorununa neden olursa derhal vurulacaktı. Kulağa gayet uygun geliyordu. Biz evden ayrıldığımızdan beri yaşam şartları pek farklı değildi zaten. Tabii vurulma kısmı dışında. Fazla zayıflarsa bir sonraki talebimin de kabul görmesi halinde av eti artıklarıyla beslenmesine takviye yapabilirdim. Avlanmak istiyorum, Gale'le birlikte, ormanda, dememle herkesin duraksaması bir olmuştu. Çok uzağa gitmeyeceğiz, kendi yaylarımızı kullanacağız, mutfakta daha fazla etiniz olabilir, dedi Gale. Hayır demelerine fırsat bırakmadan telaşla devam ettim. Yalnızca burada böyle tıkılmış kalmışken soluk alamıyorum. Avlanabilirsem daha iyi ve daha hızlı olabilirim. Plutark bu konudaki çekinceleri sıralamaya başlamıştı bile. Tehlikeler, ekstra güvenlik, yaralanma riski. Ancak Coin sözünü kesti. Hayır, bırakın avlansınlar. Eğitim zamanlarından düşülmek üzere günde 2 saat verilsin. Çeyrek millik bir yarı çapta. İletişim birimleri ve iz sürücü bileklikler taşıyacaklar. Sonraki madde. Listeme göz attım. Gale, bunu yaparken yanımda olmasına ihtiyacım olacak. Coin, nasıl diye sordu. Kameraların kaydetmediği zamanlarda mı, yoksa sürekli yanında mı olacak? Ya yeni sevgilin olarak takdim edilmesini mi istiyorsun? Bunu özellikle kötü niyetle değil, tam aksine çok rahat bir tavırla söylemişti. Yine de şoktan ağzım bir karış açık kalmıştı. Ne? Mevcut aşk hikayesine devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Pete'den hızla ayrılması, izleyicilerin Katniss'e besledikleri sempatiyi kaybetmelerine neden olabilir, dedi. Plutark, özellikle Pete'in bebeğini hamile olduğunu düşündükleri için. Katılıyorum. O zaman ekranda Gale, isyancı bir yoldaş olarak sunulabilir. Uygun mudur? Coin'e baka kalmıştım. Sabırsız bir ses tonuyla tekrarladı. Gale için bu yeterli olacak mı? Onu her zaman kuzenin olarak sunabiliriz, dedi Fulvia. Gale ve ben aynı anda biz kuzen değiliz, dedik. Tamam, ama büyük ihtimalle görüntüyü kurtarmak için kamera karşısında öyle olduğunuzu söylememiz gerekecek, dedi Plutark. Kameralar kapalıyken Gale tamamen senindir. Başka? Sohbetin kaydığı yön kafamı karıştırmıştı. Pete'den kurtulmaya dünden razıymışım, Gale'e aşıkmışım ve her şey rolden ibaretmiş gibi bir görüntü çizilmesi, yanaklarımın kızarmasına neden olmuştu. İçinde bulunduğumuz şartlarda, kimin sevgilim olarak sunulduğuna kafa yorabileceğim düşüncesi bile küçültücüydü. Öfkemin beni en büyük talebime itmesine izin verdim. Savaş bittiği zaman, eğer kazanan biz olursak, Pete affedilecek. Beşinci ayrımın sonu, sayfa 50. Devamı, 6. ayrımda.